Merhabalar efendim. Başkent Birikimleri programının bu haftaki konuğu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim.
Kolay gelsin.
İzninizle ben sizinle ilgili biraz bilgi aktarımı yapacağım. Özgeçmişinizle ilgili.
Lütfen.
Daha sonra da sohbetimize başlayabiliriz inşallah. Profesör Cemalettin Taşkıran 1954'te Karaman'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1979'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdi ve öğretmen teğmen olarak Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ne atandı. 1982'de Kara Harp Okulu öğretim üyeliğine getirildi. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans programını tamamladı. Doktorasını yaptı ve ardından doçent oldu. Uzun süre Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nda şube müdürü olarak çalıştı. 2001'de kıdemli albay rütbesiyle silahlı kuvvetlerden ayrıldı. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yaptı. Halen Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak devam eden Sayın Profesör Doktor Taşkıran'ın eserlerinden bazıları şöyle. Dünden bugüne Karabağ meselesi, 12 adanın dünü ve bugünü, ana ben ölmedim, 1. Dünya Savaşı'nda Türk esirleri, Kazım Karabekir Paşa askeri hayatı ve komutanlığı. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim efendim, sağ olun.
Efendim, ülkemizde şu andaki en önemli sorunlardan bir tanesi malum PKK sorunu. Komünist, Marksist bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve bu 1980 sonrasında ülkemizde çok ciddi bir problem haline geldi. Bu konudaki genel görüşlerinizi alabilir miyim? Daha sonra detaya
girebiliriz. Tabii, hay hay. Önce size teşekkür ederim. Ülkemizin kendi kanaatimce bölünme noktasına doğru gittiği bir dönemde yaptığınız çeşitli milli yayınlarla bu milletin bazı şeylerin farkına varmasına yardımcı oluyorsunuz. Bu çok önemli bir özelliktir. Ve bunu ülkemizdeki görsel basının, yazılı basının çok az bir kısmını yaptığını da söylememiz lazım.
Evet.
Haklısınız, 1984'ten sonra resmen Türkiye dışarıdan desteklenen, inançsız, Marksist ve bir katil güruhunun oluşturduğu bir bela ile karşı karşıya kaldı. Ve bunda çeşitli şekillerde mücadele edildi. Bunu hepimiz biliyoruz.
Evet.
Ve bu mücadelede de yine hepimiz biliyoruz 30 binden fazla, 35 bine yakın insanımızı hunharca, canice katlettiler.
Bu da sadece bunlar. Bilinen rakam olabilir tabii.
Tabii. Bu birine söylendiği için böyle
evet,
söylüyorum. Çok
evet.
Da azı yoktur, fazlası vardır.
Fazlası vardır.
Fazlası
tabii.
Vardır. Şimdi burada bir şey daha vurgulamak lazım. Hüma Hanım, öldürülenlerin, şehit edilenlerin hepsi Türk değildir, Türkler değildir. Bunlar Türk-Kürt ayrımı da yapmadılar. O bölgede ufak Kürt çocuklarını, kız çocuklarını, yaşlıları hiç ayrım yapmadan, Türk-Kürt ayrımı yapmadan hepsini katlettiler. Çünkü bunların etnik bir dertleri de yok. Zaten inanca dayalı bir dertleri de yok. Böyle olunca karşımızda resmen silahlı bir katil grubu var.
Bu ve söylediğiniz bu, çok önemli. Araya girdim, özür
tabii
dilerim.
Estağfurullah.
Özellikle yurt dışında bazı mihraklar, bazı istihbarat örgütleri basını da kullanarak bu terör örgütünün sanki Kürt halkının, bizim başımızın tacı Kürt halkının temsilcisiymiş gibi gösteriyorlar. Yani
doğru.
Kürtlerin haklarını savunan, onların daha iyi yaşaması için gayret gösteren bir toplulukmuş gibi gösteriyorlar. Halbuki bu dediğiniz gibi tamamen tersi esasında.
Doğru.
Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Doğru. Şöyle, bunu Marksist PKK'nın, bölücü PKK'nın derdi, Güneydoğu'da, Doğu'da dört parçalı Büyük Kürdistan'ın bir ayağını, Türkiye'deki ayağını oluşturmaktır. Bütün çabası bunun üzerinedir. Bunun için de eline silahı almış, silahla karşısında gelenleri öldürmektedir. Burada kendilerine Cumhuriyet döneminde etnik ayrımcılık yapılmış da, bunun için silaha sarılmış, bunun için dağa çıkmış gibi bir intiba vererek ve bu intibayla da Batı'nın, Batı ülkelerinin, istihbarat örgütlerinin efendim maddi desteğini, manevi desteğini alarak güçlenerek mücadelesine devam etmek istiyor. Bunun aslı astarı yoktur. Değil mi? Siz de söylediniz, ben silahlı kuvvetlerden geldim. PKK militanları tamamen inatsız ve komünist ideolojiye sahip olan militanlardır. Bunların Kürt halkının temsilcisi olma gibi bir durumları asla söz konusu değildir. Evet, bugün o bölgede estirdikleri terörle bölge halkını sindirmişlerdir. Şunu da kabul etmemiz lazım. Devletimizin de orada otoritesini göstermesi bakımından bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu zafiyetten de yararlanan PKK militanları bölgede estirdikleri terörle oradaki halkı sindirmişlerdir. Ben o bölgeyi bilen biriyim. O bölgenin insanlarının bizim Anadolu'daki, Doğu Orta Anadolu'daki, Batı Anadolu'daki insanlarımızdan bir farkı yoktur.
Yok.
Çünkü insanları genellikle davranış biçimleri, yaşama biçimleri birbirine yaklaştırır ya da uzaklaştırır. Yaşama biçimini belirleyen de kabul etsek de etmesek de inançtır. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle bırakın dini, mezhep açısından bile çok büyük bir farklılığımız yoktur.
Çok doğru.
Dolayısıyla bizim yaşayışımız, yaşama biçimimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz zaten 1000 yıldır birliktedir, beraberdir. Bu evliliklere de yansımıştır. Benim kendi ailemi söyleyeyim size, benim ailemin içerisinde evlilik yoluyla çok kardeşlik oluşmuştur. Benim yeğenlerim, kardeşlerimin büyük bir kısmı o gruptandır. Yani söylemeye bile imtina ediyorum, dikkat ediniz.
Evet.
Bunu söylerken diyemiyorum. Çünkü öyle bir ayrım yoktur.
Ayrım yok.
Yoktur öyle bir
zaten
ayrım.
Zaten yoktu, farkındaysanız.
Tabii.
Biz 1980 öncesine kadar hiç Kürtsün, Türksün, Çerkessin, Arapsın böyle kimse sormuyordu.
Bakılmazdı.
Suni olarak oluşturuldu.
Osmanlı'da bile bakılmazdı. Osmanlı döneminde de insanlar yanındaki komşularının hangi etnik gruba ait olduğunu sormazlardı. Çünkü Osmanlı Devleti bir imparatorluktu. İmparatorluk olunca çok farklı gruplarla iç içe yaşıyorsunuz. Ki bunun içerisinde gayrimüslimler vardı. Gayrimüslimlerle bile çok rahat ve çok sağlıklı ilişkiler kurularak yaşanmıştır. Ta ki Batılıların müdahalesiyle isyanlar başlayıncaya kadar.
Evet.
Hele Müslüman olmuş, Müslüman bir grupla olmuş demeyelim. Müslüman bir grupla birlikte olmak zaten bir ayrılık asla söz konusu değildi. Bakın, birkaç bilimsel şey söylemek isterim izin verirseniz. O da şudur.
Estağfurullah.
Sosyolojik olarak Hüma Hanım, bir ülkede etnik bir ayrımın olup olmadığına bakmak için birkaç şey arıyorlar. Bunlardan biri sosyologlar. Bunlardan biri bir etnik grup sadece o etnik gruba ait olduğu için devletin bazı okullarına alınmıyorsa o devlette, o grupta etnik ayrım var demektir.
Evet.
Şimdi Türkiye'de benim Karamanlı olarak, Orta Anadolu çocuğu olarak gidip de Doğu Anadolu'dan bir delikanlının, bir arkadaşımızın, bir kardeşimizin gidemediği herhangi bir okul var mı?
Sadece okul
kesinlikle
değil
yok.
Efendim, en yüksek noktalara, en yüksek
doğru
makamlara kadar gelebiliyorlar.
Şimdi onu da söyleyeceğim. Okullarda kesinlikle böyle bir ayrım yok. Bir hatıramı anlatmama izin verin.
Estağfurullah.
Harbiye'de çalıştığım yıllardaydı. Komutanlarımızdan bir tanesi, acaba dedi, harp okuluna gelen öğrenciler hangi illerden geliyorlar dedi. Bunun bir araştırmasını yapalım. Araştırma yapıldı.
Kara Harp Okulu'nda çalıştığınız döneminde.
Evet, çalıştığım dönemlerde. Ve yapılan araştırmada Hakkari'den öğrenci olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine komutanımızın yönlendirmesiyle Hakkari'de müracaat edenlere pozitif ayrımcılık yaptık. Hakkari'den öğrencileri de harp okuluna aldık, harp okuluna kazandırdık. Tabii onların da çabası vardı. Yani bir ayrım yok olmadığı gibi, varsa da pozitif bir şekilde var.
İşte bu maşallah esasında askerimizin, ordumuzun güzide bakış açısına
kesinlikle
yansıtıyor.
Kesinlikle öyle. Ya, orduda bir ülkenin ordusuyla oynarsanız ülkeye en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Ordu milli olması gereken bir kurumdur ve milli bir kurumdur.
Tabii.
Ne olursa olsun ordu milli kalmak zorundadır.
Tabii.
Ordu millidir. Ordu olayları çok yakından takip eder. Çok iyi gözlemler. Gözlemlediği için de genelde işin doğrusunu yapar, onu söyleyelim. İkinci kriteri izin verirseniz onu da söyleyeyim.
Buyurun.
İkinci kriter şudur, sosyologların baktığı gene. Eğer bir ülkede herhangi bir etnik gruba devlet işlerinde görev verirken verilmiyor, onlara göreve alınmıyorsa, ayrıcalık yapılıyorsa, ayrımcılık yapılıyorsa daha doğrusu, o ülkede etnik ayrımcılık var demektir. Vallahi hiçbir ayrımcılık yok. Demin siz söylediniz.
Hatta pozitif bu ayrımcılık ülkede olduğuna dair var, delil sundunuz.
Şey de öyle. Yani ülkemizde şöyle başbakanlık yapanları biz öyle bir şeyin içerisinde değiliz. Elbette herkes liyakat olan herkes gelip yapacak.
Tabii ki.
Kazandıktan sonra. Ama bir acaba bunların etnik kökeni neymiş diye bakarsanız hiç de öyle bir ayrımcılığı olmadığını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Üçüncü bir kriterler daha var bu sosyologların baktıkları. Eğer o etnik gruba mensup olanları, herhangi bir etnik gruba mensup olanları ülkenin başka yerlerine göç etmesine, yaşamasına izin vermiyorsanız orada da yine bir etnik ayrımcılıktan bahsedilebilir. Türkiye'de öyle bir ayrım yok. İsteyen istediği yere yerleşebilir. Böyle bir ayrım asla söz konusu değildir. Bu tamamen PKK'nın uydurmasıdır. Kendi kanlı ellerini temize çıkarmak için uyguladığı metotlardan biridir. O bölge halkının terör örgütüyle özdeştirilmesi kadar yanlış bir şey olamaz. Kesinlikle Türkiye'nin, Türklerin, Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşlarının Kürt kardeşlerimizi terör örgütüyle bir tutmamaları gerekir. Bu yapılabilecek en büyük yanlıştır. Yanlışın ötesinde Hümanım Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Şunun için söylüyorum bunu. Eğer orada devlet otoritesini daha etkin bir biçimde gösterse o bölgenin halkının büyük bir kısmı devletten yana olur, devletten yana tavır içerisinde olur ve benimle birlikte terör örgütüyle veya askerlerimizle birlikte, polislerimizle birlikte terör örgütüne karşı mücadelesini yapar. Bunu nereden biliyorsunuz? Onu da size bir örnek vermek isterim çok uzatmıyorsam.
Estağfurullah.
O da şudur
çok
Hüma Hanım. Avrupa Birliği 2005'te diller ve European and Languages yani Avrupalılar ve diller diye bir anket çalışması yaptı.
Evet.
Bu anket çalışması 29 bin kişi gibi çok geniş katılımlı bir anketti. Açıkça söyleyelim pek de iyi niyetli değildi yapılışında.
Evet.
Çok farklı bir sonuç bekliyorlardı. Ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımıza sordular. Dediler ki ana diliniz nedir? Yapılan anketin sonucunu söyleyeyim. Anketin sonucunda ankete katılanların %93'ü ana dilim Türkçe diye cevap verdi. %9'u Türkçeden başka bir dil ana dilim diye cevap verdi. İkisini toplarsanız %102 ediyor. O iki fark da şudur. Bazıları hem Türkçeyi hem de Türkçeden başka bir dili ana dil olarak gösterdiler.
Evet.
Ama ana dilim Türkçeden başka biridir diyen sadece %6'dır. Bu bile terör örgütünün baskısı sonucu ortaya çıkmış bir sonuçtur. Dolayısıyla devlet orada otoritesini ortaya koyabilse, bunu ısrarla vurgulayarak tekrar söylüyorum, bizim Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın, doğudaki vatandaşlarımızın terör örgütüne destek vermeleri mümkün değildir.
Evet.
Çünkü bizim hiçbir ayrılığımız yok. Biz Cumhuriyet döneminde de birlikte yaşadık. Bin yıllık bir beraberliğimiz var. Onun ötesinde inanç birliğimiz var. Bu çok önemli bir şeydir. Demin dediğim gibi insanların davranışlarını büyük oranda bu belirler.
Maşallah. Şunun altını çiziyorum. Siz asker kökenlisiniz.
Evet.
Ve uzun yıllar Genelkurmay Başkanlığında
evet.
çalıştınız. Ve diyorsunuz ki Güneydoğu'da devletin gücünü daha fazla hissettirmesi gerekir. Buna tamamen %100 katılıyoruz.
Evet.
Biz de camia olarak katılıyoruz. Adnan Bey de zaten çok uzun süredir bunun üstünde duruyor. Bu silaha sarılmak anlamına gelmiyor. Darbe anlamına gelmiyor. Tamamen askeri kontrol anlamına gelmiyor. Ama şu anlama geliyor. Laik, demokratik ortamda askerin tamamen polisinde işbirliğiyle tabii ki güvenliği ele alması, varlığını hissettirmesi, böylece de vatandaşlarımızın Kürt kökenli, Türk kökenli ve bütün kökenlerden olan vatandaşlarımızın özgürlüklerinin arttırılması anlamına geliyor.
Çok
özgürlük
güzel.
Kısıtlanması anlamına gelmiyor.
Doğru.
Bu yüzden biz bunu %100 destekliyoruz.
Tamam.
İnşallah Güneydoğu'da, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Cizre'de, Urfa'da, her yerde PKK'nın tamamen gücünün yok edilmesi, sözde gücünün yok edilmesi için askerimizin, polisimizin daha güçlü bir şekilde bölgeye hakimiyetlerinin kurulması inşallah, varlığını
bu
hissettirmesi.
Bu askerin güçsüzlüğünden değildir tabii.
Hayır,
onu biliyoruz
estağfurullah,
tabii.
Tabii ki.
Polisin güçsüzlüğünde değildir. Bu bir irade meselesidir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer siz bayrağınızın dalgalandığı bir coğrafyada askerinizi üniformayla dolaştıramıyorsanız, bayrağınızın dalgalandığı bir coğrafyada polisinizi üniformayla dolaştıramıyorsanız orada devlet otoritesi olmaz. Ve bu kabul edilir bir şey değildir. Mutlaka orada devlet özgürlük ve güvenlik dengesini kuracaktır. Bu şart. sadece güvenlik üzerine kurup da oradaki insanları hayatı zehretmenin bir anlamı yoktur. Elbette onlar da özgürce yaşayacaklar. Ama güvenliğin olmadığı yerde özgürlük olmaz. Önce güvenliği sağlayacaksınız. Güvenliği sağladıktan sonra elbette özgürlükle bir denge içerisinde götüreceksiniz. Ama önce güvenlik. Siz üniformayla dışarı çıkamazsa askerimiz, polisimiz, sivil olarak markete giden askerimiz eşinin yanında katiller tarafından arkadan hunharca katledilirse, yollar kapatılırsa, silahlı kuvvetlere kurşun sıkan teröristlerin heykelleri dikilirse, şehitlik yapılırsa,
kabul edilebilir bir şey değil tabii ki asla.
Mutlaka devlet otoritesinin orada tesis edilmesi lazım. Tesis edildikten sonra ne yapılması gerekiyorsa da yapılması lazım. Hanımefendi bak siz söylediniz, ben Karamanlıyım. Ermenek'te şu son elim kazayı yaşadık. 18 evet, işçimizin evet. İkisine cesedine ulaşıldı, daha 16'sına ulaşılamadı. Ben o bölgeleri de bilen biriyim. Epey de dolaştım o coğrafyayı. O coğrafyada Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinden çok daha geliri az, çok daha kötü şartlarda yaşayan insanlarımız var. Mesele coğrafi şartlardan dolayı elbette bir sıkıntı yaşadığı doğrudur o coğrafyanın. Ama bu aşılmaz bir şey değildir. Şimdiye kadar aşılmamış olabilir. Ama bunun aşılması lazım. El birliğiyle bunu yapalım. Ama bundan önce orada terör örgütünün gücünün sıfırlanması lazım.
İnşallah.
Yol kesememesi lazım.
Çok doğru.
Otobüsü durduramaması lazım.
Kimlik kontrolü yapamaması lazım.
Savcıyı öldürmemesi lazım.
Marketi basmaması lazım. Polisi vurmaması lazım.
Türkiye Cumhuriyeti'nin okullarını yakmaması lazım.
Doğru.
Dolayısıyla güvenlik derken ben önce bunu söylüyorum. Asker olduğum için ya militarist bir ruhla bunu söylemiyorum.
Estağfurullah.
Kesinlikle onun bilinmesini isterim.
Burada tabii Adnan Bey'in çok uzun süredir vurguladığı bir şey var. Bu kahpeler değil, şerefsizler, terör örgütü PKK, askerimizin, polisimizin şefkatli ve merhametli olduğunu bildiği için bu şekilde şımarıyor ve gitgide de dozunu artırıyor. Adnan Bey bunu çok sık vurguluyor.
Doğru.
Yani başka bir ülkede, İran'da, Rusya'da, başka bir yerde, Amerika'da asla yapamayacakları şeyleri eğer Türkiye'de yapmaya kalkıyorlarsa bu ordunun ne kadar insaniyetli, ne kadar vatandaşına düşkün, ne kadar silahla değil de maneviyatla koruyup kolladığının bir göstergesi. Bu yönden de Türk ordusunu tebrik etmek gerekiyor. Ama bir yandan da bu bir ince çizgi tabii ki.
Doğru.
Hem şefkatli, merhametli olacak, hem halkı kucaklayacak, hem de aynı zamanda da onlar orada o silahlı güvenlik kuvvetlerinin varlığını enselerinde hissedecekler ve adım atıp da dışarıda kahpelik yapamayacaklar.
Bayrağı indiremeyecekler.
Askeri polisi arkadan vuramayacaklar.
Kesinlikle öyle. Bayrağı
İnşallah.
İndirmek demek ben senin egemenliğini tanımıyorum demektir. Dolayısıyla buna müsaade edilmez. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülke, hiçbir devlet buna izin vermez.
Evet.
Buna izin vermemek lazım.
Evet.
Ona izin verirseniz yol olur.
Evet.
Yol olursa da arkası gelir.
Mesela Amerikan Devrim Devleti'nin, Fransa'nın yıllardır PKK'yı desteklediğini biliyoruz biz.
Elbette.
Fakat kendi ülkelerinde örnek olarak vermek gerekirse asla böyle bir şeye izin vermiyorlar. Mesela ben 5 yıl Amerika'da yaşadım. Şunu hayal bile edemiyorum. Amerika'da mesela Kaliforniya'da Latinlerin bulunduğu bölgede rahmetli Türk Eşip İtalyanlardan örnek verildi. İtalyanların yaşadığı bölgede onlar kalkıp da biz işte Latinler olarak ya da İtalyanlar olarak burada özerklik kurmak istiyoruz. Kendi askerimizi, polisimizi kendimiz tayin etmek istiyoruz. Belediyeleri, valilikleri kontrolümüz altına almak istiyoruz deselerdi. Amerikan devletinin ve Fransız devletinin buna cevabı ne olurdu? Açık.
Kesinlikle engellerdi.
Tabii.
Kesinlikle.
Bunu nasıl oluyor da?
Yolla.
Tabii bunu mesela kalkıp da kendi ülkelerinde itiraz ettikleri bir şeyi kalkıp da Türkiye'de desteklemeleri hiçbir şekilde samimiyete, vicdana sığmıyor.
Yok. Batı'nın bu konudaki standardı çifte de değildir. Çok farklı standartları vardır. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü azaltmaktır.
Evet.
Bunu ülke içerisinde zayıf nokta olarak gördükleri noktaları kaşıyarak yaparlar.
Evet.
Bu zaman zaman sağ sol mücadelesi olarak olur. Türkiye bunu yaşadı.
Yaşadı.
Zaman zaman Alevi Sünni meselesi olarak olur. Türkiye
çok
bunu
doğru.
da yaşadı.
Evet.
Şimdi de Türk-Kürt meselesi diye önümüze getirdiler. Bu projeyi uygulamaya çalışıyorlar.
Evet.
Ama Hüma Hanım şunu unutmamak lazım. Projeler onların projeleri. Bu projeleri hayata geçirmek o kadar kolay değil.
Neden?
Yani,
Türkiye'de tutmaz bu maya.
Bizim insanımız buna izin vermez.
İnşallah.
Bizim insanımız, yani düşünün 35 bin insanımız ölmüş, hala kahrolsun Kürtler diye kimse bağırmaz.
Asla.
Çünkü doğru değildir.
Tabii.
Ama kahrolsun PKK diye bağırır. Çok Çünkü doğru. onun katil ve eli kanlı bir örgüt olduğunu, Marksist bir örgüt olduğunu, dinsiz bir örgüt olduğunu bilir. Onun için kahrolsun PKK diye bağırır ama kahrolsun Kürtler diye bağırmaz. Fakat endişem şudur. Eğer bu bölgeye hakim olma, bölgeyi sindirme, bölgeyi korkutma durumu bir müddet daha devam ederse insanlarımızda artık yavaş yavaş ne oluyor demeye başlarlar ve ne oluyor demeye başları da bir kardeş kavgasının kapısını açabilir.
Allah korusun.
Allah korusun elbette ama bu yöneticilerimizin de bunlara fırsat vermemesi lazım. Hüma Hanım bakın, bir yönetime düşen insanlar arasındaki, kendi vatandaşları arasındaki ortak noktaları çoğaltmaktır. Eğer siz ortak noktaları çoğaltırsanız, ortak olan noktaları ön plana çıkarırsanız, sık sık vurgularsanız, bu toplumun arasındaki tesanüdü, toplumun arasındaki dayanışmayı, birlik, beraberliği artırır.
Çok doğru.
Ama siz eğer sabahtan akşama kadar televizyon kanallarında, radyoda ya da sohbetlerinizde, konferanslarınızda eğer coğrafyadan kaynaklanan, belki dilden kaynaklanan ya da ufak tefek yaşam farklılıklarından kaynaklanan, biz imparatorluktan geldik, elbette farklılıklarımız olacak. O farklılıklar da kültürle zenginliğimizdir aslında. Ama onları siz ön plana çıkarırsanız, ortak noktaları geri plana atarsanız, bu toplumun arasında birliğin, tesanüdün oluşmasına yardım etmez. Aksine toplumun birbirinden kopmasına, uzaklaşmasına yardım eder. Dolayısıyla ortak noktaları vurgulamak lazım. Bizim ortak noktamız o kadar çok ki.
Çok.
O
Demin
kadar çok ki.
Program öncesinde de konuştuk.
Evet.
Mesela Karamanlısınız.
Evet.
Orada yaşayan halkla Güneydoğu'da yaşayan halk arasında hemen hemen hiç farklılık
fark yok.
Yok.
Kesinlikle öyle.
Aynı kültüre sahibiz.
Doğru.
Aynı inanca sahibiz.
Kesinlikle
aynı
öyle.
Adetlere sahibiz. Aynı sevgi ve merhamet anlayışına
Doğru.
sahibiz.
Aynı kıbleye yöneliyoruz.
Evet, yani Allah'a bağlıyız.
Tabii daha ne olacak?
Samimi imanı yaşıyoruz. Dolayısıyla
Kesinlikle
da bizim yani ayrımız gayrımız
yok,
yok inşallah.
Kesinlikle öyle.
Bu çok
Kesinlikle
önemli.
Öyle.
İnşallah. Peki efendim şimdi bunları dile getirmekten sıkıntı duyuyorum ama çeşitli istekler dile getiriyorlar. İşte mesela Abdullah Öcalan katillerin başı bize hı-hı, göre. Hı-hı. Mesela şu anda tutuklu. İşte cezasını çekiyor. Onun işte serbest kalmasından bahsediliyor. Sekreteriyeye sahip olması gerektiğinden bahsediliyor. İşte villaya alalım diyenler var. Siyasi irade verelim diyenler var. Bunlar açıkçası bizi çok taciz ediyor.
Doğru.
Türk milleti olarak biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bugün mesela binlerce katil yatıyor cezaevinde. Masum olanları varsa Allah kurtarsın inşallah. Bunlar ama
inşallah.
Cinayet işliyorsa da bir insan, bunun bir bedeli var. Kanunların karşısında girip yıllarca Hı-hı. cezaevinde kalıyor. Bu kişi diğer katillere göre de özelliği olan birisi. Çünkü 30-40 bin kişinin artık katiline vesile olmuş olan birisi. Biz neden buna sekreterye verelim? Biz neden bu kişiyi ev hapsine alalım? Bu kişinin diğer cinayet işlemişlerden farkı nedir? Artısı var, eksisi yok. Üstelik de şu anda her türlü güvenliği temin ediliyor, sağlığına dikkat ediliyor. Biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Bu konudaki görüşünüzü alabilir miyim?
Çok doğru. Benim gittiğim her yerde, derslerimde, konferanslarımda sık sık karşılaştığım sorulardan biri budur. Niye biz bunları yapıyoruz? Niye bizim önümüze bazı isteklerle geliyor ve bu istekleri biz niçin kabul ediyoruz? Bizi şöyle bir ikilemin içerisinde bıraktılar. Dediler ki eğer bu istekleri kabul etmezsek Türkiye'nin birlik bütünlüğünü sağlayamayız. Bu doğru değil. Tam tersi.
Tam tersi.
Eğer
evet.
bu istekleri kabul edersek bu defa Türk halkının, Türk insanının ne oluyor? O benim çocuklarımı öldürenlere siz nasıl ayrıcalıklı muamele yapabilirsiniz? Nasıl onları hapisten çıkarabilirsiniz? Nasıl onları affedebilirsiniz? Nasıl onlara sekreterye verebilirsiniz? Diye sorgulamaya başlayacaktır. Bu sorgulama farklı şekillere dönüşebilir. Farklı şekillere dönüşürse, demin de az önce söylemeye çalıştım, bir kardeş kavgasına dönüşebilir ki yönetimin buna izin vermemesi lazım.
Asla,
bu çok tehlikeli bir yoldur.
Asla.
Bu çok tehlikeli bir yoldur. Ve siz bunlara sessiz kalırsanız, bırakın yerine getirmeyi. Bu isteklere sessiz kalırsanız bu ülkede birlik, beraberliği büyük bir şekilde bozar. Yani ülkeyi böler aslında. Şunu söyleyeyim. Dündü galiba. Ya dün ya bugün tam hatırlayamayacağım. Bir açıklama vardı. Diyordu ki bölücü başına sempati duyan siyasilerden bir tanesi. Şunu diyordu. Bizim isteklerimiz bunlar, sizin az önce saydıklarınız. Bunlar kabul edilirse olur. Kabul edilmezse kamu düzeni efendim askerle polisle sağlanamaz diyor. Bu cüretkarlık bu.
Cüretkarlık.
Bu devlete meydan okumaktır.
Evet.
Buna fırsat vermemek lazım.
Doğru.
Dediğinde şöyle bir haklılık payı var. Elbette kanuna uyan insanlar için, kanuna saygılı vatandaşlar için kamu düzeni topla tüfekle sağlanmaz.
Evet.
Kanuna uymakla sağlanır. Devleti sevmekle, bayrağı sevmekle, insanını sevmekle sağlanır. Onda bir problem yok. Ama eğer bayrağı indiriyorsanız, siz ayrı bir devlet kurmak hesabı yapıyorsanız, önce demokratik özellikle başlayıp bağımsızlığa doğru gitmek istiyorsanız, bunu ancak polisle ve askerle sağlayabilirsiniz kamu düzenini. Eğer polis de asker kamu düzenini sağlamazsa, o zaman millet sağlamaya kalkar ki, bunu üçüncü defa vurguluyorum, milletin sağlamaya kalkması demek ülkede kardeş kavgasına geçirmesi demektir. Tekrar söylüyorum, Allah ondan hepimizi korusun, bu ülkeyi korusun. Bir şey daha burada söylemem lazım. Bir açıklama vardı. Gene kabul edemediğim ve çok şaşırdığım açıklamalardan biridir. Biliyorsunuz PKK ile PYD'nin bir farkı yok.
Aynı.
Şimdi Peşmerge PYD'ye yardıma gitti, biliyorsunuz. Bizim topraklarımızı kullanarak.
Evet.
Bununla ilgili PKK'nın bir açıklaması oldu. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Diyor ki Peşmerge Kürdistan'dan geldi. Lütfen dikkat edin. Kürdistan'dan geçerek Kobani'ye gitti.
Rezalet tabii.
Bu kabul edilebilir bir şey değil.
Bir şey.
Buna herkes bir şekilde karşı koymalı, bir cevap vermeli. Cevap vermezseniz bu yarın çok daha farklı noktalara gidebilir.
Evet.
Dolayısıyla terör örgütüyle bu tür pazarlık yapıyormuş gibi, bu tür isteklerini belli bir siyasi hesap karşılığında kabul ediyormuş gibi bir görüntü vermek ülkenin yararına olmaz. Kim yaparsa yapsın.
Tabii ki.
Biz de yapsak yanlıştır. Başkaları da yapsa yanlıştır. Dolayısıyla evet, bu yanlışa düşmemek lazım.
İzin verirseniz sizin çok malumunuz olan konular ama ben kısaca bir bilgi vermek istiyorum.
Lütfen.
1978-79'da Öcalan Suriye'de olduğunda, yani onların kontrolüne girdiğinde, orada tabii ki Suriye hem Öcalan'ı hem PKK'yı tamamen güçlendirecek, kollayacak şekilde bir tavır içine girdi.
Doğru.
Ve yıllarca faaliyetlerini destekledi. Daha sonra Öcalan 99'da Suriye'den çıktıktan sonra PKK'nın orada kalan, yani ayrılan militanlarından geriye kalan kısmı PYD'yi oluşturdu.
Doğru.
Ve neticesinde PYD ve PKK arasında asla hiçbir farklılık yok.
Yok. Çok güzel.
Şu anda Salih Müslim mesela eş başkanlarından birisi. Toplantılarında konuşmalar yaparken Öcalan'ın resminin altında yapıyor. Ve tamamen fiziki ve manevi bir işbirliği içindeler. Dolayısıyla da Batı derin devletlerinin işte PKK'yı bir Kürt haklarını savunan bir sivil kuruluş gibi göstermeye çalışması, politik bir parti gibi göstermeye çalışması, PKK silahlı ayrı bir topluluktur, PYD'de manevi mücadele veren ayrı bir topluluktur diye göstermeye çalışması tamamen bir oyun ve bir aldatmaca.
Doğru.
PKK neyse,
PYD
nasıl cinayetler istiyorsa PYD de aynı şekilde.
Kesinlikle
bir
öyle.
Cinayetler işleyen bir terör örgütüdür. Ayrıca son zamanlarda International Crisis Group diye bir düşünce
grubu,
kuruluşu var malumunuz. Onların PYD ile ilgili hazırladıkları raporlarda ve ayrıca da Human Rights Watch diye insan hakları izleme örgütünün
komitesi
hazırladığı raporlarda PYD'nin oradaki Kürt halkına nasıl zulümler yaptığı rapor ediliyor. Zaten çok iyi bildiğiniz konular ve bu raporlarda sebepsiz gözaltıları olduğu, gözaltına alınanlara çok ciddi işkenceler yaptığı, bir takım ifadelerin altına imzalar attırıldığı ve bu yüzden hapislerde çürütüldükleri, çocukların asker olarak kullanılmaları anlatılıyor. Batı bunları çok iyi biliyor. Fakat bunların üstü örtülüyor ve sanki Türkiye'nin de PYD'ye destek vermesi gerektiğiymiş gibi bir hava oluşturuluyor.
Doğru.
Türk Devleti'nin buna bakış açısı nedir? Yani biz PYD gibi bir katiller sürüsünü destekleyecek durumda değiliz hiçbir zaman. Bu konudaki fikirlerinizi
tabii
alabilir miyim?
PYD'ye verilecek her destek Türkiye'nin bölünmesine yapılan yardımdan başka bir şey değildir. Çünkü PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde güçlü bir yapıya, güçlü bir bölge oluşturarak yapılanması ileride Türkiye'nin başını ağrıtacak en önemli meselelerden biridir. Dolayısıyla Türkiye politikasını buna göre yapmalıdır. Yani Suriye'nin kuzeyindeki oluşumun güçlenmesine fırsat vermemelidir.
Evet.
Girip de müdahale etsin demiyorum.
Evet,
çünkü bizim sınırlarımızın tabii dışındadır. Bizim insanlarımızı o belanın içerisine çekmenin çok fazla bir anlamı yoktur. Ama onlara yardım olacak şekilde bir tavrın içerisine girmekte son derece yanlıştır. Bir şey daha söylemem lazım. Bu bölgede Osmanlı döneminde de kalkışmalar oldu. Nasıl oldu? Osmanlı döneminde aşağı yukarı 1806'lardan itibaren Hüma Hanım, Osmanlı Devleti'ni zayıflatmak, zaten zayıfladığı anlarda ortaya çıkıyor bunlar biliyorsunuz.
Tabii.
Daha da zayıflatmak, parçalamak amacıyla bu tür isyanlar yine demin sizin söylediğiniz Batı başta olmak üzere Batı devletlerinin istihbarat örgütleri tarafından, Batı devletlerinin destekçileri tarafından ortaya çıkarıldılar. Bu sadece doğuda da olmadı. Balkanlarda yaşadık biz bunu. Hatırlayınız 19. yüzyıl tamamen ağırlıklı olarak bizim Balkanlardaki isyanlarla uğraştığımız yüzyıldır. Ve bizim buradan çıkaracağımız dersler var. Bakınız İttihat Terakki de 1908'de 2. Meşrutiyeti ilan ettiği zaman terörle, teröristlerle müzakere edeyim dedi. Aynı yolu denedi o da. Ve onlarla bir araya geldi. O teröristlerin elebaşılarını Sırpların ve Bulgarların 1908'deki meclise siyasetçi olarak soktu. Ve zannetti ki bunlarla eğer müzakere ederse siyasi olarak bu isyanları önleyebileceğini düşündü. Sırp isyanlarını, Balkan isyanlarını söylüyorum.
Evet.
Bulgar isyanlarını söylüyorum. Ve bunun sonucunda onlar isteklerinden vazgeçmediler. Arkasından biliyorsunuz hemen 1911'den 12'den sonra Balkan Harbi ile birlikte o topraklar tamamen elimizden çıktı. 1806'dan sonra da doğuda bu tür hareketler var. Ama Cumhuriyet'le bu biraz yeni devlette nasıl biçim alacak diye durgunlaştı. Ama arkasından Türkiye'nin demin söylediğim işte hassas noktaları vardır. Bu hassas noktaları kaşımaya devam ettiler. Şimdi de bu meseleyi ağırlıklı olarak kaşıyorlar. Doğu meselesini, Güneydoğu meselesini, PKK meselesini. PKK'yı kullanarak yapıyorlar bunu. Ve PKK'ya silah yardımı yapması Avrupa'nın PKK'yı güçlendirecektir. PKK'nın güçlenmesi demek bizim başımıza daha büyük belalar açacak demektir. Yani Türkiye'yi yönetenlerin buna çok dikkat etmeleri gerekir.
Evet.
Bu bizi ileride çok büyük sıkıntıya sokacaktır. Onun için şimdiden bazı politikaları değiştirmek lazım. Nedir? Siyasetle müzakere olur. Ama teröristle mücadele olur.
Çok doğru.
Teröristle müzakere ederseniz
çok
bu yanlış olur.
Evet.
Bu devlete yakışmaz. Ve şimdiye kadar da devlet en üst otoritedir. Elbette vatandaşların bazı istekleri varsa onları dikkate almak zorundadır. Onları oturup dinleyecektir. Ama elinde silah varsa ilk önce elindeki silahı bıraktıracaktır. Silahı bırakmadan müzakere ederseniz kim olursa olsun bu. O sizin vereceğiniz, hak olarak vereceğiniz, belki de tamam bunlar haklılar diyebileceğiniz bazı meseleleri silahının gücüyle aldım diye düşünecektir. Aldıklarıyla yetinmeyecektir. Yenilerini isteyecektir. Yeni isteklerle demin sizin söylediğiniz gibi karşımıza gelecektir. Onları yerine getirseniz bu defa yeni istekler gelecek.
Bu çok önemli.
Demokratik özellik
evet.
gibi.
Evet.
Daha ileri gidecek. Biz birleşmek istiyoruz diyecekler. Irak'ın kuzeyiyle, Suriye'nin kuzeyiyle. Ama Türkiye'den ayrılmıyoruz. Beraber olmak istiyoruz diyecekler. Daha sonra diyecekler ki beraber olmayı denedik. Olmuyor,
olmadı.
Yürütemiyoruz, ayrılıyoruz
diyecekler.
Ne yapacaksınız? O zaman daha büyük bir belayla karşılaşacaksınız.
Zaten şöyle bir talepleri var. Biz diyorlar, estağfurullah, özerklik orada böyle kendi içimizde güçlendiğimiz, hı-hı, belediyelerin, valiliklerin kontrolümüzde olduğu bir yapı istiyoruz. Ama biz diyorlar yine Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı kalacağız.
Tamam.
Bu da tamamen bir oyun.
Batı
Türkiye'yi
bu.
Ekonomik olarak sömürüp,
tabii,
Türkiye'nin bütün imkanlarından faydalanıp,
tabii,
etinden, sütünden,
çok güzel,
vergisinden, işte yatırımlarından ben faydalanıp, kendilerini bu esnada şey olarak, askeri olarak güçlendirip, arkasından da bağımsızlık planlıyorlar. Kusura bakmasınlar, böyle bir şeye izin vermemize imkan,
çok güzel,
ihtimal yok.
Çok doğru
Allah'ın
söylediniz.
Allah'ın izniyle bütünlüğü, biz ne pahasına olursa olsun koruyacağız.
Hüma Hanım, iki şey söyleyeyim. Birincisi, bunlar onların projeleri demin söyledim. Ama bu projeler bizde tutmaz.
Tutmaz.
Biz inşallah. En kötü zamanımızda, en zayıf zamanımızda Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü imkansızlıklar içerisinde Atatürk ve arkadaşlarının çabalarıyla kurduk. Şükür bugün çok daha iyi durumdayız. Bugün Allah'ın ordumuz var. Efendim polisimiz var.
Bir ordumuz var. Evet.
Dünyada sayılan bir ordumuz
evet.
var.
Polis de
onun dışında
gayet
yetişmiş
iyi,
insanımız var.
Evet.
İnsanlarımız daha şuurlu.
Evet.
Her türlü yeraltı kaynaklarımız var, işletiyoruz. Efendim ordumuzun donanımını büyük oranda kendimiz yapmaya başladık. Bunlar çok önemli özellikler. Biz şimdi bu özelliklerimizle mi ülkeyi böldürteceğiz? Bu mümkün olabilir Aslında. Mi? Atatürk'ün ilk sözünü hatırlatmama izin verir misiniz?
Buyurun, memnun
Birini
olur.
Diyor ki bu 1921'de Kütahya-Eskişehir savaşları başlayıp çok kısa bir sürede Afyon, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Polatlı'ya kadar gelince Yunanlılar mecliste bir telaş başlamış. Bu telaş üzerine ne oluyor, nereye gidiyoruz, bu kadar toprak parçası 20 gün gibi bir sürede nasıl terk edilir diye eleştiriler başlamış. Atatürk çıkıyor kürsüye, şunu söylüyor. Diyor ki beyler telaşa lüzum yok. Değil ülkemizin 20'de biri, her tarafı yakıp yıkılsa, her tarafı tahrip edilse biz Anadolu'da bir tepe bulacağız. Anadolu'daki o tepenin üzerine çıkacağız ve oradan mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeyi kimse bölemez.
İnşallah. Tabii,
kimse bölemez. Gene bir sözü var. Toroslara çıkınız diyor. Toroslara bakınız. Toroslarda bir kara çadır görürseniz, Yörük çadırı, Türkmen çadırı ve orada da hala o çadırın bacası tütüyorsa bilin ki bu millete hiçbir şey olmaz. Mümkün
İnşallah.
Değil. Yani 15 bin insanın, 15 bin çetenin, 15 bin ne diyelim
çapulcunun
katilin,
diye.
Çapulcunun
gerçek
şeyine
çapulcu
mi kalacağız? Mümkün mü? Öyle bir şey olabilir mi? Ümitsiz olduğumuz için söylemiyorum bunu ama insanımızın acı çekmesini, sıkıntı çekmesini istemediğimiz için bazı şeyleri daha kolayken, daha vakti varken, daha kötüleşmemişken durum yapabiliriz diye bunları söylüyoruz. Ümitsiz olduğumuzdan değil.
Estağfurullah. Atatürk'le ilgili ben de bir şey hatırlatmak
Buyurun.
İstiyorum. Atatürk'ümüz değil bölünmek, tam tersine büyük Türkiye'nin hayali içinde Türk birliğini görebiliyorum diyor.
Doğru.
Türk demek Müslüman demek. Yani
Doğru.
bütün Türkler, Müslümanlar birleşsinler. Türkiye'nin liderliğinde dev gibi bir birlik oluşturalım diyor.
Doğru.
Dolayısıyla da Atatürk'ü sevenler, Atatürkçüyüm diyenler, o ülkesine bağlı olanlar bölünmeyi akıllarının ucundan bile geçirmesinler.
Doğru.
Bazen mesela çok milliyetçi kişilerde bile bazen bir ümitsizlik
evet.
görüyorum. Geçenlerde çok sevdiğimiz bir büyüğümüz, bayağı da önemli bir makamda. Bu kadar dedi zorluk yaşadık dedi, bu kadar kan döküldü dedi. Eğer dedi bu kan dökülmesine engel olacaksa dedi, Abdullah Öcalan'ı bırakalım dedi. Şimdi bu bir oyun.
Tabii oyun.
Bu bir aldatmaca. Demek ki yapılan propaganda, şerefsizce yapılan propaganda bir takım kişilerin zihinlerini bulandırmış. O zaman bize düşen anti propaganda
Çok
yapmak.
Güzel.
Yani bunun mesela adım adım ilerleyen bölme planının bir parçası olduğu, Abdullah Öcalan'ın serbest kalmasıyla birlikte çok daha büyük belalar ortaya çıkabileceği, federatif yapıya sahip bir özerkliğe sahip bir Türkiye planladıkları ve bunun için başkanlık sistemini de bu yönde kullanmak istedikleri, arkasında da parçalanmış, sadece ama ikiye bölünmüş değil, paramparça olmuş bir Türkiye planladıkları ve esasında bunun da PKK'nın emeli olmadığı ve Batılı derin devletlerin 50 yıldır en az yaptıkları bir plan olduğunu bilmek gerekiyor.
Çok güzel.
Dolayısıyla da ne Abdullah Öcalan'ı serbest bıraktırırız, şehit analarına çok büyük hakaret ve zulüm olur. Çünkü bir kişi, bir hanım diyor ki mesela, yaşlı başlı bir hanım, ülkeye iki evladımı verdim diyor.
Tabii.
Feda ettim diyor.
Tabii.
Niçin? Birliğini, bütünlüğünü koruyalım
diye.
Şimdi sen hem onları feda ettin hem de Allah esirgesin hiçbir işe yaramadı. Zaten bölünecek bir Türkiye için mi bunu yaptın
mu,
diye. Ben niye yaptım bunu
Öyle
der.
Olur mu?
Ben
tabii
niye
canım.
Bu kadar fedakarlığa
eline ucuz
tabii
mu?
Sabrettim
Böyle
der.
Şey olabilir mi?
Olmaz.
Olmaz
bir de
tabii.
hep şeyi düşünüyorum Sayın Hocam. Mesela Allah esirgesin ama herkes kendi evladı üzerinden düşünsün. Terör örgütü başını ezerek bir aileden, bir kişinin oğlunu, kızını öldürmüş olsa, bunu öldüren kişiyi serbest bırakalım, villalarda ağırlayalım, işte daha da yetkilerini artıralım der mi?
Olur mu öyle şey?
Yani Allah ıslah etsin der, ben affetmiyorum der,
Tabii.
cezasını çeksin der değil mi?
Doğru, kesinlikle
Şimdi siz
öyle.
Başkalarının evladını katletmiş olan insanları
Nasıl
niye serbest bırakıyorsunuz?
Nasıl
Böyle bir yetkiyi nereden kendinizde
Doğru.
buluyorsunuz?
Kesinlikle olmaz. Bu bir algı meselesidir. Bunu özellikle Türkiye'nin bölünmesini isteyenler iki kanaldan işlemeye çalışıyorlar Hüma Hanım. Bunlardan birincisi terör Çok pahalı bir iştir terörle mücadele. Biz bunu 1984'ten beri yapıyoruz. Ülkenin bütün mali kaynakları, maddi kaynakları teröre gidiyor. Çok büyük paralar harcıyoruz. Buna gerek yok. Dolayısıyla bunlarla oturalım. İsteklerinin önemli bir kısmını yerine getirelim. Terörle mücadele etmeyelim anlayışı var. Bunu işlemeye çalışıyorlar. Direkt böyle söylemeseler de yapılanların bir kısmı bu. Çok büyük paralara mal oluyor. Devletin imkanları teröre harcanıyor. Devletin imkanlarını veren millettir. Milletten kesilen vergilerle devlet ayakta durur. Ve millet o vergileri devlet birliğini bütünlüğünü sağlasın diye veriyordur.
Biz razıyız.
Ve o vergiler onlara harcanmalıdır. Devletin bütünlüğü için harcanıyorsa, milletin parçalanmaması için, bölünmemesi için harcanıyorsa varsın hepsi harcansın.
Tabii.
Onu harcanmayacak da 4-5 haramzade için mi harcanacak bunlar? Bu doğru değil. Birinci şey bu, yanlış bu, ama bu etkili oluyor zaman zaman. Çünkü işsizliğin 3 milyon olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Borçlarımızın yine arttığını söylememize izin verin. Gerçekten borçlarımız da arttı. Dolayısıyla bu durumda insanlar yahu hakikaten çok para harcıyoruz diye düşünebiliyorlar. İkinci bir algı operasyonu daha var. Bunu da şey yapıyorlar 84'ten sonra. Biz 84'ten sonra mücadele ettik. Askerle de ettik, polisle de ettik. Ama terörü bitiremedik. Terör bitmiyor. Terörü bitiremiyorsak bunu başka şekilde çözmeliyiz. Başka yoldan çözmeliyiz. O da nedir? İşte teröristle oturup müzakere etmeliyiz algısı var. Bu doğru değil.
Değil.
Terörle bitirilebilir. Bir örnek verebilir miyim? İzin verir misiniz?
Buyurun. Estağfurullah.
Bizde PKK'lı katiller 1984'te ortaya çıktı. PKK'lı katillerle hemen hemen aynı dönemde yine Marksist. Seydan Adası var ya Hindistan'ın yanındaki, evet. Sri Lanka. Sri Lanka'da Tamil kaplanları, Tamil gerillaları diye yine kanlı bir terör örgütü ortaya çıktı orada da. Onlar da o küçük adanın kuzeyinde ayrı bir bağımsız yapı oluşturmak istiyorlardı. Üstelik onların militanları bizim diyorum yani Türkiye'deki PKK'lıların hemen hemen iki katı kadardı. Yani bizde 15 bin militanları varsa onların 30 binden fazla militanları vardı. Onlar da gözü dönmüş katillerdi. Korku salmak için, yıldırmak için acımasızca çocukları, kadınları öldürüyorlardı. 70 binden fazla insan öldürdüler şeyde Sri Lanka'da. Ve bu uzun süre sürdü. Çok uzun süre. Kaça kadar? 2009'a kadar. Hı hı. 2009'da Sri Lanka hükümeti dedi ki bu böyle olmaz. Biz bunları defalarca müzakereye çağırdık. Silahlarınızı bırakın dedik. Bırakmadılar. O halde biz gerekeni yapmalıyız. Silahlı kuvvetleri hazırlandı. 2009'un üzerinde Tamil gerillaların üzerine çok ciddi bir şekilde gittiler. Ve bugün Tamil gerillaları bitirilmiş vaziyettedir. Terör bitirilmez değildir. Yeter ki istensin.
Evet. Bu arada bir şey de söyleyebilir miyim?
Buyurun lütfen.
Tabii ki silahlı kuvvetlerin gücünü çok arttıralım. En gelişmiş silahlar, hı hı, olsun. Yani bütün teknolojiye sahip olsunlar. Zaten Orta Doğu'da güçlü bir orduya sahip olmak
olmaz.
Şart.
Doğru.
Türkiye açısından düşünüldüğünde. Hı hı. Fakat bunun dışında ideolojik mücadele hep eksik tutuldu. Yani 1980 sonrasında, öncesinde de vardı da, terör gitgide artarak ivme gösterdi. Ve eksik olan nedir diye baktığımızda silahlı mücadele yapıldı ama ideolojik mücadele yapılmadı. Hocamızın hep söylediği, yıllardır defaatle vurguladığı, ideolojik mücadele olmadan silahla mücadele tek başına etkili olamaz. Mümkün değil böyle bir şey.
Evet.
Yani ordu, Güneydoğu'da bölgede ordunun, polisin hakimiyetini arttıralım, her tarafta hakim konuma gelsinler inşallah. Fakat bir yandan da neden Marksizmin, Leninizmin ki PKK'nın ideolojik olarak zaten sahip olduğu fikirler bunlar, geçerli olmadığını anlatalım. Şunu soracaktım ben size. Uzun yıllar genelkurmay tecrübeniz, hı hı, var. Kara Harp okullarında ders, hı hı, verdiniz. Ordunun içinde de orduya mesela bir muvazzaflar var tabii. Bir de dönem dönem askerlik yapmak, yapalım, suretiyle halkın çok büyük bir bölümü ordunun, hı hı, eğitiminden geçiyor. Böyle bir imkan varken mesela şöyle bir şey yapmak mümkün olur mu? Bu benim
fikrim
de. Ordunun içinde askerlik yapanlara, muvazzaf askerlere, Marksizmin, Leninizmin neden geçerli olmadığı, hı hı, esasında böyle bir Allah korusun zihniyetin hakim olması durumunda Türkiye'nin nasıl bir batağa düşeceği,
güzel,
nasıl bir paramparça bölünmeye gideceği, bunların Allahsız, kitapsız, dinsiz birer ideoloji olduğu, eğitim yoluyla verilse, mesela belgeseller gösterilse, konferanslar verilse, askerlik yapanlara verilse, o kadar büyük bir kazanç olur ki Türkiye'nin çok büyük bir bölümünü bu yönde eğitmiş oluruz.
Doğrudur. Çünkü Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar var.
Marksisti
dolayısıyla
de var.
Bunlar, tabii,
sosyalisti de var.
Çok fikir olarak da, yaşayış olarak da, inanç olarak da, yaşadığı bölge olarak da çok farklı kesimlerden gelip o ocaktan herkes geçiyor. Dolayısıyla bunlara etkili olması bakımından son derece yerinde olur, yapılabilecek diye bir şeydir. Ayrıca bu gereklidir.
Gerekli, Hümanın. Şart.
Neden gereklidir? Çünkü Marksist militan örgüt önce belki zorla aldığı insanları daha sonra yaptığı bu ideolojik propagandayla birer silah, ölüm makinesi haline getiriyor. Biraz silah haline getiriyor. Ve bunların bir kısmı korkuyla olsa bile önemli bir kısmı da buna inanıyor. Halbuki demin söyledik, bizim o insanlarla yaşayış olarak, inanç olarak çok büyük bir farklılığımız yok. Onlar nasıl inandırabiliyorlar da biz bunun yanlış olduğunu onlara aktaramıyoruz.
Evet.
Burada bir eksikliğimiz var.
Kesinlikle var.
Burada bir eksikliğimiz var.
Ve bu eksiklikten faydalandığı için terör örgütü bu
Doğru.
kadar hakim konuma geldi.
Doğru. Bu kadar büyümesinin sebeplerinden biri de odur.
Tabii.
Yoksa insanlar genç yaşlarında, 20'li yaşlarda, 18-19 yaşlarında ne diye kaçarak evlerinden, okullarından gidip onlara katılsınlar. Dolayısıyla bunu maddiyatla açıklamak mümkün değil.
Hayır.
Bu
zaten
tamamen
saçma olur.
İnanmayla ilgili
evet,
bir iştir. Yani.
Evet. İnanıyor bunun doğru olduğuna.
İnandırılmışlar. Evet. Ama bunun tersini yapmak pekala mümkün. Yapabilecek insanlarımız da var, imkanlarımız da var. Önce bunu istemek lazım, istedikten sonra da yapmak lazım. Yapılabilir.
Esasında çok kısa
hocamız
süre
bunu
içinde.
Yapıyor.
Hocamız çok yapıyor. Allah razı olsun. Adnan Oktar hocam. Gece gündüz başta ben mesela kendi üzerimde etkisini görüyorum. 25 yıla yakındır eğitimini alıyorum.
Evet.
Çok daha milliyetçi oldum. Hı-hı. Çok daha samimi inanç sahibi oldum.
Allah
ülkenin
razı
birliğini,
olsun.
Bütünlüğünü çok daha fazla savunur
Allah
hale
olsun.
Geldim. Allah kendisinden çok razı
olsun.
İnşallah,
İnşallah
bunu topluma yaygın hale getirelim.
Doğrudur.
Orduya da görev düşüyor, medyaya da görev düşüyor.
Hükümete
de, devlete de.
Kendini mesul eden herkesin, mesul hisseden herkesin yapabileceği bir şeydir bu.
Evet.
Demin siz programdan önce de söylediniz, çok doğrudur o. Sosyal medyayı mesela milliyetçi camia genelde çok fazla kullanmıyor. Bu da yine eksikliklerden biridir. Bu açıdan da sosyal medya o amaçla kullanılabilecek
bir
unsurdur.
Bir şikayetim daha var.
Buyurun
izin verirseniz.
Estağfurullah.
Koskoca bir polis camiamız var. Koskoca bir askeri camiamız var. Tamam, ben anlıyorum, devlet memuru oldukları için kendi adlarına bir şeyler yapamıyor olabilirler. Ama sosyal medyada rahatlıkla müstehar isimlerle bulunabilirler.
Hı hı.
Ülkenin birliğini, bütünlüğünü savunan mesajlar Twitter'da, Facebook'ta yayınlayabilirler. Hı hı. Konuşmalar yapabilirler. Bu mani değil. Dev gibi bir kadroyla çok daha güçlü bir şekilde sosyal medyada hakim hale gelebiliriz. Çünkü bölücüler bunu gece gündüz kullanıyorlar.
Hı hı.
Dolayısıyla da her propagandaya bir anti propagandayla karşılık vermek gerekir.
Doğru.
El birliğiyle de çok rahatlıkla yapabileceğimize
Doğru.
inanıyorum.
Doğru, kesinlikle öyle. En az kullandığımız şeylerden biridir, katılırım ona. Etkisi olur mu derseniz, olduğu görülüyor. Olduğu
kesinlikle
görülüyor.
Olur.
Yani
evet.
Bunu çok farklı kesimler çok daha etkin kullanabiliyorlar.
Fikir silahtan daha etkili.
Kesinlikle öyle.
Kesinlikle
yani
öyle.
Silahın yeri ayrı,
ayrı
bir şeydir, fikrin yeri ayrıdır.
Evet.
Kalıcı olan fikirdir. Bunu
evet.
bilmemiz lazım.
Evet. Allah ülkemizi güçlendirsin. İnşallah.
İnşallah.
Allah inşallah Türkiye'yi dünya lideri haline getirsin.
İnşallah. Bütün çabamızı.
Allah birliğimizi, beraberliğimizi arttırsın.
İnşallah efendim.
Çok daha müreffeh. Hem Kürt kardeşlerimiz, hem bütün Türkiye'deki tek tek vatandaşlarımız daha huzurlu, daha rahat, daha neşeli hayat yaşasınlar inşallah.
Bizim Kürt, Türk ya da herhangi bir etnik grup ayrımımız yoktur.
Yok.
Türk elbette bir etnik grubun adıdır ama Türk ayrıca bir kültürün adıdır. Dolayısıyla Türk bir üst kimliktir. Bu ülkeye bağlı olan hemen hemen herkesi kapsayan bir kimliktir. Bundan da şikayetleri yok. Örneği onun için verdim. %93'ü ana dilini Türkçe olarak gösterebiliyor.
Doğru.
Düşünün.
Maşallah.
Bunu onun için söyledim ben.
Evet.
Dolayısıyla biraz daha akıllı politikalarla ülkenin birlik bütünlüğü sağlanabilir. Herkese sorumluluk düşüyor. Benim
İnşallah.
Bu esnada söyleyeceğim
efendim,
odur.
Efendim, programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
şeref
ederim efendim.
Duyduk. Değerli fikirlerinizden istifade ettik. Her zaman bekleriz
ederim.
İnşallah.
Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
Efendim, Başkent Birikimleri Programı'nın bu haftaki konuğu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran'dı. Bir sonraki program görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.